Dudaktan kalbe.
Ayrım 20.
O günden sonra onu yavaş yavaş görmeye başladı. Parlak esmer yüzünü, koyu mavi gözlerini, güldüğü zaman daha ziyade parlayan ıslak beyaz dişlerini. Zaman zaman dantelinden yorulan gözlerini kaldırdıkça tavanın belirsiz nakışları arasında ona dalıyor, dakikalarca başını indirmiyordu. Örülen danteller, kenarları işlenen beyaz bez parçaları artık hep onun içinde. Kimseye bir şey sormaktan nefret ettiği halde bazen Huriye yengeye büyük bir felaket haberi verir gibi sıkılarak ve kızararak "Saatlerden beri kımıldanmıyor yenge" diyordu. "Sakın Allah esirgesin bir şey olmasın." Yaşayış tarzında da ufak tefek değişiklikler olmuştu. Bazen yalnız kaldıkça aynanın karşısına geçerek saçlarını düzeltiyor, son günlerde çilleri daha ziyade çoğalan yanaklarını Mahmure'nin ayna önlerinde sürüklenen boyalarıyla hafifçe renklendiriyordu. Bu dakikada heyecanları adeta sevdiği erkekle evlenmeye hazırlanan bir kızın heyecanlarını andırmaktaydı. 4. Karşılarında yeni tamir edilmiş eve kiracılar taşınıyordu. Huriye Hanım kızlarına o gün güzel bir eğlence çıkmıştı. Kapının önünde yük arabaları durdukça kafese üşüşüyorlar, birbirleri itip kakarak adeta haykırışıyorlardı. "Amanın, şunların sandıklarına bakın, bunlar boyanmış gaz sandığı ayol. Şunlar da perde olacak, insan bunları tahta bezi diye kullanmaz. Hele şu yatakların kirliliği, içinde köpek yatmaz. Efendinin hırkasına süpürgeleri sarmışlar. Ne insanlar ya Rabbi." Lamia odanın bir köşesinde dikiş dikiyor, ara sıra ayağının ucuyla küçüklerden birinin beşiğini sallıyordu. Mahmure büyük bir sigara tablasını dolduran fındık kabuklarından birini Lamia'nın başına attı. Bazen onu dalgın gördükçe öteberi atarak ürkütmeyi adet etmişti. "Ayol, ne ölmeşik tazesin," dedi. "Keşişler gibi dünyaya mı küstün nedir? Azıcık pencere önüne gelsene. Yeni komşularımızı hiç mi merak etmiyorsun?" Eşyalar bitmiş, sıra yeni kiracıların kendilerine gelmişti. İpekli çarşaf güzel ama altında kara mutfak donu yoksa ben bir şey bilmiyorum. Zavallı koca karıcığım eline kendinden ağır bir asma saat vermişler. Aman zabitin gözlerine bakın, lokma gibi. İnsan gece rüyasında görse korkar. Mahmure'nin ısrarı üzerine Lamia dikişini bırakmış, istemeye istemeye pencerenin önüne gelmişti. Zabiti görünce hayretle, "Aa," dedi, "iki ay evvel trende tesadüf ettiği ihtiyar binbaşıydı." Tam bu esnada üst kattaki perdesiz odalardan birinde bir gramofon başlamıştı. Lamia başını kaldırınca binbaşının tombalak kızını gördü. Makbule çarşafının pelerinin omuzlarından atmış, henüz yerine konmamış bir ayna karşısında oynuyordu. Mahmure kahkahalarla gülerek, "Aman pek hoşuma gitti," dedi. "Şenlikli bir şeye benziyorlar. Yarın inşallah Safa geldiğine gidelim." Yeni komşular hakikaten şenlikli insanlardı. Taşınma ve yerleşme yorgunluğuna rağmen o akşam birçok gülüştüler, gürültü ettiler. Perde yerine pencerelere iliştirilivermiş yatak çarşafları üzerinde dağınık saçlı kadın gölgeleri boğuşuyor, birbirini kovalıyordu. Her akşam yatsı namazını kılar kılmaz yerine yatan Huriye Hanım o gece pencereden ayrılmıyor, "Pek eğlendim vallahi, kara göze gitmiş gibi oldum," diyordu. Bir aralık yine gramofona başladılar. Konyalı, aman Adanalı türkülerini üst üste belki 20 defa çaldılar. Rıza Bey ailesi 2 gün içinde yeni komşularla can ciğer ahbap oldu. Lamia, binbaşının trendeki muamelesini unutmamıştı. Yeni komşulara gitmiyor, onlar geldiği vakit yorgunluk yahut iş bahane ederek odasına kapanıyordu. Makbule, Lamia'nın niçin çekindiğini anlamıştı. Naciye teyzesiyle beraber Mahmure'ye misafir geldiği bir gün onun odasına çıktı, hiç mukaddemeye lüzum görmeden, "Niçin benden kaçtığını anlıyorum," dedi. "Bey babamdan çekiniyorsun değil mi?" "Vallahi ondan izin aldım. Bak, hem benim bir ayım kaldı, sonra İzmir'e gideceğim." Lamia kızarıyor, verecek cevap bulamıyordu. Karşısındakiyle boğuşmadan 5 dakika konuşmayan tombalak Makbule onun kollarının arasına aldı, tuhaf bir teklifsizlikle gülerek yanağını öperek sarsmağı tehdit etmeye başladı. Nazlanırsam bildiklerimi söylerim, karışmama diyordu. Lamia bu saf, şen ve delişmen kızla ahbap oldu. Mahmure ile beraber ara sıra ona gidip gelmeye başladı, hatta bir defa taşlıkta ihtiyar binbaşıya tesadüf etti. Kaçmak istedi, Makbule azizlik etti, onu eteğinden tutarak zorla babasının elini öptürdü. Makbule'nin en büyük zevki gramofon çalarak kantolar, küçük havaları oynamaktı. Bazen Mahmure de ona uyuyor, havayı tekrar tekrar çalarak karşı karşıya oynuyorlardı. Bir gün Mahmure dolapta tozlu bir plak kutusu gördü. "Bunları niye çalmıyoruz?" diye sordu. Makbule, "Onlar bir şeye yaramaz," dedi. "Babam ucuz bulmuş da almış. Kimisi kırık, kimisi biçimsiz şeyler." Mahmure onları merak etmişti. Bir bez parçasıyla tozlarını siliyor, birer birer gramofona koyuyordu. Plaklar hakikaten bozuktu. Kimisinden karışık, sızıntılı, hafif bir inilti geliyor, kimisi düzgün bir orkestra parçasıyla başlarken birdenbire sesi değişiyor, boğazlanan hayvanlar gibi uğursuz bir sesle haykırmaya başlıyordu. Mahmure her plağı 3-5 kez döndürdükten sonra durduruyor, yerine bir başkasını koyuyordu. Bir tanesinden rüyada işitilmiş sesler kadar hafif, eski bir hatıra kadar bulanık ince bir keman sesi gelmeye başlamıştı. Mahmure o plağı da durdurmaya hazırlanıyordu. Bir el birdenbire bileğini yakaladı. "Onu bırak abla." Mahmure başını çevirince Lamia'yı gördü. Genç kızın çehresi birdenbire değişmişti. Gramofonun borusundan sert, boğuk bir dağ rüzgarı eser gibi bütün vücudu titriyor, rengi soluyor, saçları alnına dökülüyordu. Mahmure gramofonu unutmuştu. Onun buz gibi soğuyan bileklerini tutarak, "Ne oluyorsun Lamia?" diyordu. Lamia, "Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok," diye kendini toplamaya çalışıyor, başını öte yana çeviriyordu. Yüzü telaşla onu kolları arasına almak isteyen Makbule'nin omzuna düşmüştü. Daha ziyade dayanamadı, ağlamaya başladı. Unutulan plak hala dönüyor, genç kızın 2 yaz evvel başını onun piyanosuna dayayarak dinlediği parçayı tekrar ediyor. Bozyaka rüyasını bu eski hatıralar kadar silik keman sesiyle yeniden uyandırıyordu. Bozuk plak, Lamia için umulmaz bir saadet oldu. Makbule'ye gideceği günleri sabırsızlıkla bekliyor, aynanın karşısında özene bezene süsleniyor, bir aşk mülakatına gider gibi kalbi heyecanlarla titriyordu. Plak dönmeye başlayınca Lamia yüzünü avuçları içine alıyor, yarı kapalı gözleriyle boz yakanın kurşuni mehtaplarını, beyaz seherlerini, oymalı çardaklarından elenen yıldızlı güneşlerini görmeye başlıyordu. Kerem yine çitlenbiklerin altında ağır ağır dönüyor, kuzgun yine ihtiyar başına eteklerine sürüyor, vücudu yine yavaş yavaş onun kollarına düşüyordu. Böylece başı onun göğsüne yapışmış, küçük elleri omuzlarına sarılmış, mehtabın beyaz hayaletlerle doldurduğu çam korularında dolaşıyor, akarsuların üstünden geçiyor, çoban yıldızı doğarken etrafı çalılarla örtülü ince yollardan dönüyordu. Gözlerinde onun mavi gözlerinin zehri, dudaklarında onun bu sesinin ateşiyle bu uykudan uyandığı vakit vücudu bir sevda ve ihtiras mücadelesinden kurtulmuş gibi yorgun, üzgün bulunuyordu. Fakat ruhu rüyada annesini görmüş bir öksüz gibi mesuttu. Bu saadet epeyce zaman devam etti. Sonra havaların ısınmaya, çiçeklerin açmaya başladığı günlerden birinde bir felaket oldu. Bir çocuk kaza ile plağı yere düşürüp kırdı. Zaten iyi değildi, ehemmiyeti yok, sağlık olsun dediler. Lamia bir şey söylemedi fakat sarardı. Bu plakla onu artık büsbütün kaybetmiş oluyordu. 5. Nisan girmişti, bir akşam aşağı sofada yemek yiyorlardı. Mahmure'nin kocası Rasi Efendi birdenbire yumruğunu masaya vurdu. "Artık bu kadarına tahammül edilmez, bu külhan beyleri başımı belaya sokacaklar," diye bağırdı. Yüzü kızarıyor, şakaklarının damarları fırlıyordu. Çocuklar korkmuş, kadınlar şaşırmıştı. Rıza Bey kaşlarını çatarak sordu. Ne var, ne oluyor? Rasi, kayınbabasından çekinir, ona daima hürmetle söz söylerdi. Buna rağmen asabiyetle, ne olacak, duymuyor musunuz söyledikleri türküyü dedi. Ben mutlaka bir rezalet çıkaracağım. Birkaç dakika evvel birkaç delikanlı bir payasa türküsü söyleyerek sokaktan geçmişlerdi. Mahmure kocasını yine bir huysuzluk bahanesi arıyor zannetti. Sana ne, herkes türkü söylemek için senden izin alacak değil ya diye söylenmeye başladı. Rasi hiddetle sen sus dedi, bilmediğin şeye karışma, elbet bir sebep var ki kızıyorum. Rıza Bey tekrar sordu. Ne var Rasi, fena bir şey mi söylüyorlar? Rasih başıyla kadınları ve çocukları gösterdi. Fazla söylemem kayınpeder dedi. Bir daha geçtikleri zaman dikkat edersiniz. Şimdiye kadar kimsenin farkında olmadığına şaşıyorum. Havlusunu hiddetle sofranın üstüne atarak dışarı çıktı. Lamia, Rasih'in bu sözleri söylerken tuhaf bir nazarla kendisine baktığını fark etmişti. Kimseye bir şey söylemedi. Fakat kalbine bir şüphe girmişti. Sarhoşu bu kadar kızdıran türkünün mutlaka kendisiyle bir alakası vardı. Genç kız ertesi gün türküyü 13-14 yaşlarındaki iki çocuğun ağzından işitti ve neden sonra anladı. Bir kolcuya aşık olan bir kızın çocuğundan bahsediliyordu. Huriye yengenin al gömleği nihayet meydana çıkmıştı. Kütahya, Rıza Bey'e İzmir'den misafir gelen genç dulun hikayesini çoktan öğrenmişti. Gizli bir dedikodu halinde aylardan beri dillerde dolaşan bu vaka, nihayet ayak takımı türküsüyle açığa vurulmuş oluyordu. Lamia'nın dışarı çıkmaması şehre büsbütün merak olmuştu. En umulmayacak kimseler sokaktan geçerken pencerelere bakıyor, seyir yerlerinde onu araştırıyorlardı. Bu türkü üzerine Lamia'yı evde hemen herkes darıldı. Rıza Bey artık onun yüzüne bakmaktan çekiniyor, Huriye Hanım iki manalı söz söylüyor, Mahmure bile ona karşı soğuk durmaya başlıyordu. Yalnız Makbule ona sadık kalmıştı. O şimdi babasıyla beraber ayrı evde oturuyordu. Binbaşı İzmir'e döneceği vakit Harput'a tayin edildiğine dair bir emir almış, bunun üzerine canı sıkılarak tekaütlüğünü istemişti. Lamia bir şeye hayret ediyordu. Kemal Bey 4-5 ay evvel kızının kendisiyle bir vagonda yol arkadaşlığı etmesine razı olmadığı halde şimdi onların birbirlerine gelip gitmelerini hoş görüyor, hatta Lamia'ya tesadüf ettikçe gönlünü alıyor, bir baba şefkatiyle tatlı sözler söylüyorlardı. Uğradığı fena muamelelerle hayatının ve gönlünün melul yalnızlığına karşı genç kızın iki zayıf tesellisi kalmıştı. Makbule'nin arkadaşlığı, sonra geceleri odasına kapanarak ona yazdığı mektuplar. Şimdi hep sevgilim diye başladığı bu saf mektuplar günden güne ince, hassas bir samimiyet alıyor, Lamia günün bütün acılarını, bütün şikayetlerini ona söylüyordu. Sonra bu hazin şeylerle onu üzmüş olmaktan korkar gibi mektubunu daima bir teselli sözüyle bitiriyordu. Bunların ne ziyanı var? Madem ki beni aylarca kemanının güzel sesleriyle uyutup uyandırdın, madem ki birçok geceler beni mehtaplarda gezdirdin, madem ki çok yakın bir zamanda senin canlı bir yadigarını taşıyacağım, bu acıların ne ehemmiyeti var diyordu. Mektuplarına daima senin kınalı yapıncağın diye imza atıyordu. Mayıs sonuna doğru bir akşam Lamia ona şu mektubu yazdı. Bir haftadan beri sana mektup yazmadım. Çok hastaydım. Hep ölüm tehlikeleri geçirdim. Sonra bu bir hafta içinde beni hiç yalnız bırakmadılar. Odamda yatan ihtiyar bir komşu hanım biraz evvel uyudu. Sürüne sürüne lambanın yanına kadar gittim. Sana bu birkaç satırı karalıyorum. Mebrure yüzünde mavi yeminisiyle yatağımda uyuyor. Mebrure'nin kim olduğunu anladın değil mi? Ben sana benzeyen bir erkek çocuk bekliyordum. Senin ismini vermek için bahaneler hazırlamıştım. Ümidim boşa gitti. Mebrure'yi pek o kadar sevmiyorum. Fakat çok acıyorum. Zayıf, küçük, böcek gibi bir bebek. 6. Bir gece Rasi Efendi eve geç geldi. kendini bilmeyecek derecede sarhoştu, sokaklarda düşmüş, fesini kaybetmiş, üstü başı toz toprak içinde kalmıştı. Anlaşılmaz bir azgınlığı vardı. Avlunun taşları üstüne boylu boyunca uzanarak köpek gibi uluyor, ''Ben bittim, mahvoldum, kayınpederi çağırın, ona iki çift sözüm var.'' diye bağırıp çağırıyordu.
Ayrım sonu.